Ayrım 7, sayfa 78. Gemini ile Zacharias, tapınak şövalyelerinin favet linguis facta loguntur düsturuna göre hareket ediyorlardı. Diline hakim ol, sus ve gerçeklerin konuşmasına izin ver. İnsanın iki kulağının ama bir dilinin olması boş yere değildi. Tarikat kurallarına uymaya alışkın olan iki tapınakçı, akşamın erken saatlerinde istirahate çekiliyorlardı. Buna karşın güneşin doğuşundan birkaç saat önce ayaktaydılar. Gece yarısı ile gün doğumu arası yalnızca onlara aitti. Bu saatlerde sadece kıç güvertedeki dümenci ile sıçanlar uyanık oluyordu. Gemini çıplak kuyruklarıyla karanlıkta cirit atan sıçanlardan nefret ediyordu. Büyük sarı dişleriyle her an ısırmaya hazır olmaları, suratlarına iğrenç bir gülümseme ifadesi veriyordu. Hiçbir şey onlardan emin değildi. Uyuyan insanların ayakkabılarını, yelkenleri, palamarları, hatta güverte tahtalarını bile kemiriyorlardı. Lambaların pis kokulu yağını mideye indiriyor, hatta dışkı ve kusmukları bile severek yiyorlardı. En iğrenci ise akla gelebilecek her yere dışkılamaları ve köpekler gibi koku izi bırakabilmek için işemeleriydi. Yiyeceklerin tümünün kapalı fıçılarda ve sandıklarda saklanıyor olmasına rağmen, yapışkan sıçan dışkısı, kuru fasulye ve bezelye, kuru üzüm ve hurma, özellikle de tahıl tanelerine öyle bir bulaşmıştı ki artık kimse onları temizleme zahmetine katlanmıyordu. Bu cehennem tohumları üzerlerine bir şey fırlatıldığı zaman tiz çığlıklar atarak kaçıyorlardı. Yahudiler fırsatını buldukça bu yaratıkların üzerine kaynar su döküyordu. Haçlılar ise onları mızraklarıyla şişleyerek eğleniyorlardı. Müslümanlar arasında Hristiyanların sıçanları pişirip yedikleri söylentisi yayılmıştı. Orlando yalnız kaldığı zamanlarda Adrian'la irtibat kurmaya çalışıyordu. Geminin burnuna geçerek sessizce oturuyor, yüreğinde ikiz kardeşinin sesini hissetmeye başlayıncaya kadar hiç kıpırdamadan kendi içini dinliyordu. Başka çocukların saklambaç oynamaları gibi o da Adrian'la düşünce okuyarak eğleniyordu. Etraflarında sadece onlar başarıyordu bunu. Sırtüstü çimenlerin üzerine uzanıp mavi gökteki beyaz bulutları seyrederken içlerinden biri şöyle soruyordu. ''Şimdi ne düşünüyorum?'' Soruyu soran zihninde bir nesne tasavvur ediyor, diğeri de bunun ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyordu. Sabahları birbirlerine gördükleri rüyaları anlattıkları zaman hayal dünyasında bile ortak bir yaşama sahip oldukları anlaşılıyordu. İçlerinde aynı düşünceler ve algılar, aynı resimler ve sesler yaşıyordu. Birbirlerine aynanın önünde duran bir nesne ve bir aksi kadar benziyorlardı. Ancak her şeye rağmen farklı insanlar olduklarının da farkındaydılar. Kendilerine has özellikleri, güçlü ve zayıf tarafları, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları vardı. Adrian aralarında daha cesur, daha korkusuz olanıydı. Orlando kendini bildi bileli Adrian'a hayranlık duyardı. Gerçi Adrian ondan sadece birkaç kalp atışı daha yaşlıydı. Ancak ilk doğan her şeye rağmen oydu. Vaftiz isimlerine de yansıyan bu mesafeyi Orlando hayatı boyunca kapayamamıştı. Adrian ve Orlando, Alfa ve Omega, başlangıç ve son. Adrian daima önden yürümüş, Orlando da onu takip etmişti. Bir tapınakçı olma fikri de Adrian'a aitti. Orlando o günü çok iyi hatırlıyordu. 8. Alphonse'un onuruna her yıl büyük bir turnuva düzenlediği Valfurnis bayramıydı. Uşaklarıyla beraber 100'den fazla şövalye gelmişti. Orlando daha önce asla bu kadar fazla sayıda parlak zırh ve silah, mağrur bayrak ve flama görmemişti. Tribünlerde en kudretli ailelerin en güzel kadınları oturuyordu. O günden bir hafta önce Adrian ile Orlando şövalye olmuşlardı. Bu katılmalarına izin verilen ilk turnuvaydı. Rakiplerinin üzerinde 8 mızrak parçaladıktan sonra korkunç bir şey olmuştu. Orlando'nun rakibi, kendisiyle aynı günde şövalye olan Kont Ortega da Santander'di. Diğer soyluların tümünden daha gençti. Siyah saçları bir genç kızınkiler gibi omuzlarına dökülüyordu. Zafer kazanma arzusu ve içindeki heyecan yüzünden yanakları alev alevdi. Başında ön kısmı açılıp kapanır türden demir bir miğfer vardı. Atlarını yıldırım hızıyla birbirlerinin üzerine sürmüşlerdi. Orlando'nun sağ kolunun üst kısmında hissettiği sert darbe onu neredeyse eğerden aşağı yuvarlayacaktı. Birkaç kalp atışı süresince isabet aldığını düşünmüş ama hemen sonra rakibinin havada geniş bir yay çizerek yere düştüğünü görmüştü. Orlando'nun mızrağı miğferinin ön kısmına saplanmış ve kırılmıştı. Ancak bir uşağın yardımıyla ve tüm gücünü kullanarak mızrağı yerinden söküp miğferi çıkartabilmişlerdi. Ortaya çıkan görüntü gerçekten de cehennemiydi. Bu Orlando'nun ilk ve son turnuvası olmuştu. Aynı günün akşamı Adrian şöyle demişti. Bir şövalyenin başarması gereken her şeyi öğrendik. Bu başlangıç için çok iyi ama bununla yaşlanmak çok yetersiz. Toprağı olmayan bir şövalye, ormanı olmayan bir ayıya benzer. Sadece panayırlarda boy göstermeye yarar. Ben gözlerine girmek için derebeylerine yaltaklanmak niyetinde değilim. Tapınakçılara katılacağım. Bir tapınak şövalyesinden daha özgür biri olabilir mi? Tarikata kabul edilmeleri talebinde bulundukları sırada ikisi de 18 yaşındaydı. 8. Alfons'un tavsiye mektubu ve Arapça bilgileri onlara tüm kapıları açmıştı. Normal olarak bir tapınakçı tarikata çocuk yaşlarda kabul edilirdi. Ancak tarikat şövalyelerinde ve tarikat sanatçılarında bu kaideye tam anlamıyla uyulduğu söylenemezdi. Farklı görevlerine ve farklı giyimlerine, Adrian'ın üzerinde sol omuzunda kırmızı bir haç bulunan beyaz bir pelerin, Orlando'nun üzerinde ise mavi renkte uzun bir cübbe bulunuyordu. Rağmen iç çamaşırı gibi en önemsiz ayrıntıları dahi düzenleyen aynı tarikat kurallarına bağlıydılar. Çıplak vücutlarının üzerine sadece yünden yapılma bir iç gömleği giyebiliyorlardı. Bunu yapmak özellikle Adrian'a çok zor gelmişti. Çünkü o güne dek Endülüs'ün kaliteli Arap kumaşlarından başka bir şey giymemişlerdi. Britanya'nın kaşındırıcı yününden ikisi de nefret ediyordu. Adrian tüm hitabet yeteneğini kullanarak bir mavi cübbeli olmaması için kardeşini ikna etmeye çalışmıştı. Orlando ise ona Ovid'in bir cümlesiyle karşılık vermişti. Militem aut monacum facit desperatio. İnsan sadece umutsuzluktan asker veya keşiş olur. Ben bunlardan sadece biri olacağım. İkisi birden değil. Ama bir demirci olacağını söylüyorsun. O lanet olası demir işliklerinde ne işin var? Demişti Adrian öfkeyle. Okuma yazma biliyor, 3 ayrı dil konuşuyorsun. Neden ruhani seçkinler topluluğuna, yani ait olduğun yere katılmıyorsun? Orlando ise şöyle cevap vermişti. Aziz Bernard'ın söylediklerini hatırlıyor musun? Hani ikimiz de bunu işitmekten çok hoşlanırdık. Meşelerde ve kayınlarda, kitaplarda okuyabileceğinizden çok daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Hayvanlar, ağaçlar ve taşlar hiçbir bilgenin size veremeyeceği bilgiler saklarlar. Sonra da sözlerine devam etmişti. Nalbant olarak atlara sahibim. Etrafımda atlar olduğu zaman kadınlardan vazgeçmek bana daha kolay geliyor. Muhammed, şerefin atların yelelerinde bulunduğunu söylemişti. Şu cümle de ona aittir. Atların kadınlardan daha güzel olduğunu unutanlar, gerçek mutluluğu asla bulamazlar. Orlando'nun sislerin arasında kalan ilk çocukluk anısı, Troya atına benzer dev bir aygırla ilgiliydi. O zamanlar yürümeye yeni başlamıştı. Ancak bakıcısının elini tutarak birkaç adım atabiliyordu. Bildiği her şeyden daha büyük olan o varlık ansızın bir dağ gibi çıkıvermişti karşısına. Orlando yukarı kaldırılmış, atın yumuşak sırtına oturmuş, elleriyle yelelerini kavramış, sonsuz büyük ve özgür olduğunu hissetmişti. Bu ilk bakışta aşktı. Çocukluğunun neredeyse tümünü ahırlarda geçirmişti. Saçlarının arasında daima saman çöpleri bulunurdu. ''Bir at gibi kokuyorsun'' derdi babası onu kucağına aldığı zaman ve Orlando buna çok sevinirdi. Çünkü sıcak bir at vücudundan daha güzel ne kokabilir ki? Hiçbir kadın saçında bir atın yelesindeki gizemler saklı değildi. Hiçbir insan eli, hatta ağzı bile bir tayın burun delikleri kadar yumuşak ve duygu dolu değildi. Kadınları keşfetmesinden çok önce bile Orlando'nun ruhunda erotik duygular uyandırıyorlardı. Ama atlar sadece ince duygulu arkadaşlar değildi. Onlardan daha güçlü bir varlık var mıydı? Buhar tüten vücutlarıyla 100 adamın yerinden oynatamayacağı ağırlıkları çok uzağa çekebiliyorlardı. Atlar olmadan ne tarla sürülebilir, ne ticaret yapılabilir, ne kaleler, ne de şehirler inşa edilebilirdi. Çünkü taş ustalarına ve marangozlara ağır taşları ve kalasları kim taşıyacaktı? Ancak Orlando atların bedensel güçlerinden ziyade ruhsal üstünlüklerine hayranlık duyuyordu. Sıradan olan onların sayesinde soylu oluyordu. Bir şövalye en başından beri bir süvariydi. Bir kral ordusunun olduğu kadar güçlüydü. Ordunun ana gücü ise süvari birliklerinin hızı ve çevikliğiydi. Bir krallığın yükselmesi veya çökmesi tümüyle atlara bağlıydı. Hatta bir dönem boyunca atların cennetten gelme olduklarına kesin kes inanmaya başlamıştı. Ölümsüz bir ruha sahip olduklarından hiç şüphe yoktu. Kesilip yenebilen diğer hayvanların tümünden kıyas kabul etmeyecek kadar üstündüler. Kadınlar bile cennete gitmiyor muydu? Bir at ise, Orlando bundan da kesinlikle emindi, bir erkeğin şerefi için kadınlardan çok daha önemliydi. Böylece Orlando kararını atlardan, Adrian ise kılıçlardan yana verdi. Birlikte bağlılık yemini etmiş, iffet, fakirlik ve itaat sözü vermişlerdi. Bu sözlerin en önemlisi ölene dek mutlak itaatti. İffet sözü ise en sık delinen kuraldı. Mülkünün yarısını tarikatın üzerine geçirdiği takdirde evli bir şövalye bile bir tapınakçı olabiliyordu. Fakirlik yemini ise sadece tek tek tapınakçılar için geçerliydi. Sınırsız bir zenginliğe sahip olan tarikat için değil. Adrian ile Orlando da babalarının mirasını tarikata getirmişlerdi. ''Biz tüm krallardan, halifelerden ve papalardan daha zenginiz.'' demişti Adrian, kaba yün gömleklerini üzerlerine geçirip, tahta çanaklardan şeker katılmamış yulaf ezmelerini kaşıkladıkları esnada. Yola çıkacağı günün sabahı ise şöyle demişti. ''İskenderiye'ye ulaşmayı iple çekecek, zalim günleri teker teker sayacağım. Çünkü tapınak şövalyelerine doğuda Arapça konuşma ve Arap gibi giyinme izni verilmişti.'' Rüzgar iki hafta boyunca esmedi. Nihayet ateş gecesi öncesinde deniz yeniden uyandı. Hafif çarpıntılı yüzeyinde ilk olarak küçük dalgalar belirmişti. Hafif rüzgarın etkisiyle suyun lacivert rengi parlak gümüşe dönüşmüştü. Heyecanla küpeşteye vuran küçük dalgaları daha büyükleri takip etti. Rüzgar şiddetlenmeye başlamıştı. Küçük dümen yelkeni dışındaki tüm yelkenler derhal açıldı. Suyun üzerinde korkutucu bir sessizlik hüküm sürüyordu. Fırtına öncesi sessizlikti bu. İlk ani rüzgar gemiye sıkılı bir yumruk gibi çarptı. Dalgalar dağlar gibi yükseliyor, köpürerek alçalıyor, sonra karla kaplı sıra dağlar gibi yeniden yükseliyor, lav gibi akıyorlardı. Fırtına kükrüyor, deniz kuduruyordu. Şeytan dalgalara dönüşmüştü. Gemi bir yaprak gibi oradan oraya savruluyor, güverte tahtalarına şelaleler dökülüyordu. Gece o kadar karanlıktı ki insan burnunun ucunu dahi göremiyordu. Yolcular büyük bir dehşete ve umutsuzluğa kapılmıştı. Birçoğu yaşamlarına veda etmenin vaktinin geldiğini düşünüyordu. Zifiri karanlıkta geminin karnında oradan oraya savruluyorlardı. Kan ve kusmuk acı dolu haykırışlara ve fırtınanın uğultusuna karışıyordu. Uzun, sonsuz uzunlukta bir geceydi. Nihayet şafak söktüğünde ve fırtınanın şiddeti dindiğinde büyük bir dehşetle sol taraftaki kıyıyı gördüler. Tayfun onları geriye atmıştı. Dümensiz ve yelkensiz olarak dimdik yükselen kaya duvarına doğru sürükleniyorlardı. Şarklılar başlarına geleni kaderin bir cilvesi olarak kabul ediyorlardı. Tanrılarıyla pazarlık yapmaya alışkın olan Yahudiler ve Hristiyanlar kurtulmayı başardıkları takdirde yapacaklarını dualarla birlikte göğe gönderiyorlardı. Ama bu dualara küfürler ve lanetler de karışmıyor değildi. İki tapınak şövalyesi gömleklerini çıkarmış ve yüzerken ellerini kullanabilmek için silahlarını sırtlarına bağlamışlardı. ''O kurt kapanı boynunu kıracak!'' diye bağırdı Zakaryas. ''Dum Spiro Spero!'' diye karşılık verdi Orlando. ''Nefes aldığım müddetçe umut edeceğim.'' Sonra dalgalar geminin üzerini kapladı.